Ayrım 20.
Padişahın doktorunun oğlu olduğu daha kendisi gelmeden duyulduğundan Hikmet Bey'in etrafında gelir gelmez bir dalkavuklar kalabalıklığı oluşmuş. Ama Hikmet Bey'in ahbap olmak istedikleri, sarayla alakalı biriyle fazla yakın olmak istemediklerinden şüpheyle geri çekilmişlerdi. Hikmet Bey de yeni dostlar edinmek için acele etmiyor, dikkati kendi üzerinde toplamaktan kaçınıyor, erkenden işten çıkıp eve geliyordu. O evcimen günlerde izah edilemeyen bir ihanete uğramışlık duygusuyla birlikte çocukların büyümüş olduğunu keşfettiler. Rukiye 13 yaşına, Nizam da 10 yaşına basmıştı. Selanik'teki bir Fransız okuluna gidiyorlardı. Selanik'teki o kış Mehpare Hanım'la Hikmet Bey, anne baba olmanın sorumluluğunu ve zevkini hayatlarında ilk ve son kez birlikte yaşadılar. Hikmet Bey çocukları hiç ayırmıyor, Rukiye'ye de kendi kızıymış gibi davranıyordu. İşten geldikten sonra oturup onlarla saatlerce Fransızca çalışıyor, Mehpare Hanım da bu derslere bazen bir öğrenci, bazen bir öğretmen gibi katılıyordu. Bazen yeni bir kelime ya da bir zaman çekiminin gramer kurallarını kocası çocuklara anlatırken öğreniyor, bazen de bildiği bir kelimenin ya da cümlenin çocuklara öğretilmesi için onların aklında kalacak örnekler buluyordu. Her akşam onlarla birlikte Selanik'e gelen Matmazel Şanteli de aralarını alarak sevişiyorlardı. Sevişme biçimleri artık çok serbestleşmişti. Matmazel Şantel, Mehpare Hanım'a da, Hikmet Bey'e de aynı coşkuyla karşılık vermeyi öğrenmişti. Bazı geceler Hikmet Bey, Mehpare Hanım'la Şanteli seyrediyor, bazı geceler Mehpare Hanım kocasıyla Şanteli izliyor, bazı gecelerde üçü birden yatağa aynı anda giriyorlar ve vücutlarının birbirine karışmasından müthiş hazlar çıkartıyorlardı. Sevişmelerinde hiçbir sınır bulunmuyordu. Yalnızca söylenmeyen ama herkesin kesinlikle itaat ettiği gizli bir kural vardı. Mehpare Hanım'la Matmazel Şantel asla Hikmet Bey yokken bir araya gelmiyorlardı. Bunun kabul edilemez olduğunda hepsi de sessizce fikir birliği etmişti. Çocukların bu ilişkileri fark etmemesi için çok dikkatli davranıyorlardı. Onların yanında herkes rolünü oynuyor, anne, baba ve dadı oluyordu. Nizam, evdeki hizmetçilerin söylediği gibi şeytan tüyüne sahip biri olandı. Onu gören herkes seviyor, sarıya çalan kumral saçlarını karıştırıyor, yüzünü okşuyordu. O da herkesle arkadaşlık ediyor, oynak Rum hizmetçilerin anlattığı açık saçık hikayeleri, Arap halayıkların maceralarla dolu masallarını, Arnavut bahçıvanların çok hoşlandıkları kahramanlık menkibelerini dinliyor, sonra da hizmetçilerden öğrendiği hikayeleri halayıklara, halayıklardan öğrendiklerini bahçıvanlara, bahçıvanlardan öğrendiklerini hizmetçilere anlatıyor, hepsinin ayrı ayrı taklidini yapıyor, herkesi güldürüyor, daha o yaşta kendisini dinletmesini ve insanları güldürmesini beceriyordu. Ama bunlardan hiçbir şekilde annesiyle babasına söz etmiyordu. Bir çapkında olması gereken her şey vardı onda. Yakışıklılık, sevimlilik, konuşkanlık, eğlenceli hikayeler anlatma yeteneği, kime ne anlatacağını sezecek bir içgüdü, ketumiyet ve o ketumiyeti asla hissettirmeyen bir hafiflik. Rukiye ise küçüklüğündeki huysuzluğundan vazgeçmiş ağırbaşlı bir çocuk olmuştu. İstanbul'dayken yalnızca kendisine ait olan kardeşinin Selanik'te birdenbire herkesin olmasını bile olgunlukla karşılamıştı. Nizam'ın herkesten fazla kendisini sevdiğine olan inancı hiç sarsılmamıştı ve böyle düşünmekte de haklıydı. Nizam'ın aksine evde çalışan herkese mesafeliydi ama herkese çok kibar davranıyordu. Gözlerinin güzelliği annesine benziyordu ama yüzü büyüdükçe değişmişti. Kalınca kaşlı, ince yüzünde kimsenin bilmediği bir şeyleri bilen bir insanın etkileyici ifadesi vardı. Nizam'ı okşamaya alışan ev halkı ona yaklaşamıyordu. Onu okşamıyorlar, ona dokunamıyorlar, onunla şakalaşamıyorlardı. Sanki o küçük bir kız değil de büyük bir kadınmış gibi onun büyük bir doğallıkla verdiği emirleri aynı doğallıkla yerine getiriyorlardı. Nizam'ın doğuştan bir çapkın olması gibi o da doğuştan bir hanımefendiydi. Giyimi bile kendi yaşındakilere benzemiyordu. Nizam'ın renkli giysilerden hoşlanmasının aksine o daima çok sade ama çok zevkli giyiniyor ve elbiselerinin başkası tarafından ısmarlanmasına asla izin vermiyor, eve gelen terziye bizzat kendisi anlatıyordu ne istediğini. Okuldaki Fransız arkadaşlarının verdiği kitapları okumaya başlamış, Romeo ve Juliet'i, Abelard ve Holozi, Paul ve Virgin'i ağlayarak okumuş, teneffüslerde kız arkadaşlarıyla bu kitaplar hakkında, aşk hakkında tartışmaktan zevk alır olmuştu. Okuduğu kitapların da etkisiyle aşkın kutsal olduğuna inanıyordu. Bir akşam ailecek oturma odasında oturdukları sırada her zamanki açık sözlülüğüyle ortaya bir soru sormuştu. Sizce aşk nedir? Söylemek ya da sormak istediği bir şey olduğunda bu ne olursa olsun asla söylemekten ve sormaktan çekinmez, her şeyi dümdüz söylerdi. Zaten hayatı boyunca onun bu açık sözlülüğü erkekleri şaşırtacak, Onun kimseye benzemeyen yüz ifadesi karşısında şaşkınlaşan erkekler bu açık sözlülükle darmadağın olacaklardı. Mehpare Hanım soruyu duyunca kaşlarını çatarak susmuş, Hikmet Bey ise gülerek karşılık vermişti. Bu bir histir yavrum. Bir his olduğunu biliyorum baba. Ben size nasıl bir his diye soruyorum. Aşık olunca ne hissediyor insan? Hikmet Bey başını sallamıştı. Bu anlatılamaz Rukiye. Bunu herkes ancak yaşayarak öğrenir. Ama kitaplar anlatıyor. Hikmet Bey yardım ister gibi Mehpare Hanım'a bakmış ama Mehpare Hanım başını çevirmişti. Kitaplar aşkı anlatmıyor Rukiye. Kitaplar aşık insanları anlatıyor. Rukiye'yi bu cevap tatmin etmemişti ama aklına takılan başka bir soruyu sormayı tercih etti. Siz birbirinize aşık mısınız? Mehpare Hanım dayanamadı. Rica ederim Rukiye, bu nasıl konuşma? O Fransız arkadaşlarından mı öğreniyorsun böyle konuşmaları? Hikmet Bey araya girdi. Sinirlenmeyin Mehpare Hanım. Madem aklına takılıyor, bırakın sorsun. Cevapsız kalması daha mı iyi? Bırakın kızı serbestliğe alışsın, rahatça konuşsun. Sonra da Rukiye'ye dönmüştü. Evet yavrum. Rukiye bu cevaba çok sevinmiş, gözlerini kısarak gülümsemişti. Gülümsediği zaman Nizam'ınkine benzer bir sevimlilik geliyordu yüzüne. Ama çok az gülümsüyordu. Çok iyi. Hikmet Bey çocukları Avrupa terbiyesiyle büyütmek istiyor, onların kendisi gibi özgür bir ortamda yetişmelerini, yasaklardan, baskılardan uzak olmalarını amaçlıyordu. Mehpare Hanımsa eski usul Osmanlı terbiyesinden yanaydı. Çocukların böyle konuşmalarından rahatsız oluyordu. Eğer İstanbul'da kalsalardı Hikmet Bey istediği gibi yetiştiremezdi çocukları. Ama Selanik'in nispeten özgür ve kozmopolit yapısı çocuklara Avrupa'yı bir terbiye vermelerine imkan sağlıyordu. Çocukların terbiyesi konusundaki ufak tefek çekişmelerine rağmen Nisan ortalarına kadar mutlu bir aile olarak yaşadılar. Aşk, sevgi ve şefkat vardı ve herkes bundan payına düşeni adil bir biçimde alıyordu. Rukiye de Nizam da o günleri hayatlarının en güzel günleri olarak hatırlayacaklardı. Rukiye, kıyafetleri gibi düz ve etkileyici sesiyle Osman'a, "Ben çocukken kısa bir süre de olsa saadeti yaşadım," diyecekti. Lakin daha sonraları olanları görünce saadetten hep şüphelendim. Osmanlı Bankası'nın arka sokağındaki geniş konaklarında çocuklarıyla, geceleri gizli günahlarıyla, günahların çeşitlenmesi sonucunda Mehpare Hanım'ın kocasına yeniden artan aşkıyla, Hikmet Bey'in karısına hiç bitmeyen ve tam yorulduğu sırada Selanik'te yeniden soluklanan sevgisiyle yaşayarak, kaderin kendilerine bu son armağanının tadını çıkardılar. Hikmet Bey, akşamları eve gelirken bankanın karşı kaldırımındaki asık suratlı Bulgar sütçüden kaymak ve süzme yoğurt alma alışkanlığı edindi. Mehpare Hanım kocasını ve çocuklarını şaşırtarak birkaç kez onlara annesinden öğrendiği Girit yemeklerinden pişirdi. Onun iyi bir aşçı olduğunu da gördüler. Ilık geçen bir kıştan sonra Nisan, yağmurlarla ve ürpertici söylentilerle geldi. Bulgarlar ayaklanmaya hazırlanıyorlardı. Tren yolu baskınları, köy yangınları, yol kesmeler artıyordu. Selanik huzursuzdu. Hayatın sakin bir şekilde devam edemeyeceğini hissediyorlardı. Genç subaylarla devlet memurları idareden şikayetçiydi. İstanbul'sa gelişmeleri fark etmez gibi davranıyordu. 15 Nisan gecesi büyük bir patlamayla sarsıldı Selanik. Sokaklardaki gaz lambaları aniden söndü. Bütün şehir içinden ateşler püsküren kızıl bir karanlığa gömüldü. İnsanlar beyaz gecelik entarileriyle kaybolmuş hayatlarını arayan hortlaklar gibi sokaklara fırladılar. Bulgar komitacılar Selanik garını basıp gaz depolarını uçurmuşlar deniyordu. Patlamalar arka arkaya devam ediyor, kaldırımlar parçalanıyor, caddelerden alevler fışkırıyor, tüyleri tutuşmuş köpekler, kıvılcımlar saçarak yanan kediler, ahırlarının kapılarını kırmış atlar şehrin içinde dört dönüyorlar, bütün şehir gaz ve duman kokuyordu. Şehir tiyatrosu, yeni konak gazinosu, tophane, komitacıların bombalı saldırılarıyla birbiri ardından havaya uçuyordu. Rukiye, "O geceyi hiç unutmadım," demişti. Kaderimiz sanki o gece değişti. Dışarıda bir yeryüzü mahşeri yaşanırken Hikmet Bey çocuklarla kadınları bir odaya topladı. Konağın kapılarını, pancurlarını kapattırdı. Uşaklarla Arnavut bahçıvanları aşağı katta nöbete dikti. Kendisi de babasının hediye ettiği ve hiç kullanmadığı revolverini çıkartıp çocuklara göstermeden beline soktu. O gece hiç uyumadılar. Matmazel Şantel bütün gece korkuyla ağladı. Mehpare Hanım korkudan sararmasına rağmen hem onu hem de hizmetçileri yatıştırmak için uğraştı. Hikmet Bey'in o kargaşada bile fark edip şaştığı anaç bir hal vardı üstünde. Şişli'deki müsademeye şahit olduğunda sinir krizleri geçiren kadın sanki o değildi. Ertesi sabah Hikmet Bey kapıları ve panjurları kapalı tutmaları, kimsenin dışarı çıkmaması için kesin emirler verdikten sonra Arnavut bahçıvanlardan en baba yiğit olanıyla arabaşısını yanına alıp silahını da cebine sokup vilayetteki işine gitti. "Ben erken dönerim," diyerek çıkarken Mehpare Hanım'a "Ev sana emanet," dedi. Mehpare Hanım kocasına sarıldı. "Dikkatli olun lütfen," dedi. "Meraklanmayın, Vilayete bir uğrayacağım, sonra babamla anneme saatte olduğumuzu bildiren birer telgraf çekip dönerim. Sokaklar bomboştu. Ahali evine kapanmıştı. Zaptiyeler enkazların arasında devriye geziyorlar. Gar tarafından devam eden gazhane yangınının yağlı dumanları kapkara bir sütun gibi gökyüzüne yükseliyordu. Yeni Konak Gazinosu üstünden dumanlar tüten siyah bir iskelet gibi duruyordu. Şehir dehşeti görmüştü. Vilayet binası zaptiye kordonu altına alınmıştı. Binanın içinde tam bir karmaşa hakimdi. Herkes koşuşturuyor ama kimse ne yapılması gerektiğini tam bilmiyordu. Vali Bey emirler yağdırmakla meşguldü. Suçluların derhal yakalanmasını talep ediyor, hasar raporlarını bekliyor, polis müdüründen bu kadar kalabalık bir komitacı grubunun şehre nasıl sızdığını kendisine açıklamasını istiyordu. Hikmet Bey bir ara valinin odasına girdi. Vali öfke içindeydi. İstanbul'un kendisini sorumlu tutacağını biliyordu. Bunca hafiye var ve komitacılar şehre ellerini kollarını sallayarak giriyorlar. Kimsenin ruhu bile duymuyor. Valinin bağırıp çağırması arasında Hikmet Bey, komitacıların gruplar halinde birkaç gün önceden şehre geldiklerini, bombalamalar sırasında birçoğunun öldürüldüğünü, diğerlerinin kaçmayı başardığını, peşlerine zaptiye salındığını öğrenebildi ama valinin bir cümlesi onu korkuyla ürpertmeye yetti. Bunların bir kısmı hala şehirde anlaşılan, hemen yakalanmazlarsa melanetlerini sürdürecekler. Öğleden sonra telgraf çekmek için telgrafhaneye gitti, orası da zaptiyelerle çevrilmişti. Tepesinde büyük bir vantilatörün hareketsiz durduğu, yerleri mermer kaplı geniş ve sessiz salonda birkaç ecnebi telgraf çekmeye çalışıyordu. Kısa bir telgraf yazdı. ''Biz iyiyiz, endişe buyurmayın. Herkesin saati yerinde. Ellerinizden öperim. Hikmet.'' Mihrişah Sultan'a da, Reşit Paşa'ya da aynı telgrafı gönderecekti. Telgraf memurunun önüne geldiğinde ağır aksanlı bir sesin haykırışını duydu. ''Kimse kımıldamasın.'' Hep birlikte başlarını çevirip baktılar. İnce bıyıklı genç bir delikanlı bir elinde bomba, bir elinde tabanca ile kapının yanına dikilmişti. Saçları darmadağınık, gözleri uykusuzluktan kan çanağı gibiydi. Hikmet Bey komitacının gençliğine şaşırdı en çok. Bulgar komitacısı dediklerinde onun gözünün önüne hep iri yarı, kalın bıyıklı, zebellah gibi adamlar geliyordu. En gençlerinin en kıyıcıları olduğunu daha sonra öğrenecekti. ''Yere yatın.'' Ondan sonraki olaylarsa sadece birkaç dakika sürdü. Dışarıdaki zaptiyeler içeride bir komitacının olduğunu fark ederek ateş etmeye başladılar. Kurşunlar keskin vızırtılarla yerde yatan adamların başlarının üstünden geçip tok seslerle duvarlara çarpıp madeni şakırtılarla yerlere düşüyorlardı. Hikmet Bey bütün sesleri ayrı ayrı duyuyordu. Komitacı kapının yan tarafına çekilip elindeki bombayı dışarı fırlattı. Bir patlama sesiyle birlikte ''Yandım anam!'' diye bir çığlık duyuldu. Ardından koynundan çıkarttığı bombaları da peş peşe dışarı fırlattı genç çocuk. Her patlamayla birlikte duvarlar sarsılıyor, çığlıklar duyuluyordu. Silah sesleri susmuş, zaptiyeler kapının iki yanına kaçarak saklanmışlardı. Koynundaki bombaları bitiren komitacı salonun ortasına yürüdü, ''Yaşasın Hür Bulgaristan!'' diye bağırdıktan sonra tabancasını şakağına dayayıp tetiği çekti. Bir şakağından giren kurşun diğer taraftan çıktı. Bir an hiçbir şey olmamış gibi ayakta durdu, sonra eli yere sarktı. Tabanca o sessizlikte büyük bir gürültü çıkartarak taşların üstüne düştü. Önce kırmızı bir delik gibi görünen şakağındaki küçük yaradan birden beyinle karışmış kan fışkırdı ve genç komitacı ölmüş olarak yıkıldı yere. Bir süre kimse yerinden kıpırdamadı. Sonunda birisi kendini toparlayarak zaptiyelere ''Adam kendini vurdu!'' diye seslendi. Zaptiyeler tüfekleriyle koşarak girdiler içeri. Hikmet Bey üstünü başını silkeleyerek gördüklerinin dehşeti içinde doğruldu. Kimseyle konuşmadan dümdüz yürüyerek dışarı çıktı. Kaldırımların üstünde, içeride ölü yatan komitacıyla aynı yaştaki iki zaptiye neferi kanlar içinde kıvranıyorlardı. Çektikleri acıyla yüzleri kasılmış, renkleri sanki bütün kanları boşalmış gibi sararmıştı. Hikmet Bey ilk kez bir insanın ölümünü izlemişti. Yaşadığı dramatik olaydaki bütün sarsıcılığa rağmen onun aklı bambaşka bir yere takılmıştı. Ölümün suratine. ''Yalnızca bir saniye sürdü.'' demişti Osman'a. ''Sağ bir insan bir saniye içinde öldü.'' Ölümün bu kadar hızlı ve acısız gelebileceğini hiç düşünmemiştim. Kafasına tabancayı dayadı, tetiği çektiği anda ölüydü. Biliyor musun, zor olan ölmek değil, zor olan ölmeye karar vermek. Ben o gün bunu anladım. Dönüşte yaşadığı o korkunç olaylardan sonra eve yaklaşırken sanki hiçbir şey olmamış gibi canı kaymak istedi. Ama her zamanki sütçü kapalıydı. O da eve varana kadar bu isteğini unuttu. Evdekilere hiçbir şey anlatmadı. Vaziyetin sakin olduğunu söyledi. Yalnız bir süre daha herkesin dikkatli davranması gerektiğini, evden çıkmamalarını, kapıları pencereleri kapalı tutmalarını tembih etti. Çocukları okula göndermediler. Hikmet Bey de sabahları işe gidiyor ama eve çabuk dönüyordu. Bir hafta sonra artık her şeyin geçtiğini düşünmeye başladıkları sırada bir sabah hayatlarında duydukları en korkunç gürültüyle yataklarından fırladılar. Bütün ev eşinen bir at gibi titriyor, ard arda infilaklar oluyor, evin camları şangırtılarla kırılıyordu. Hikmet Bey yere yayılan camlara basmamaya çalışarak çıplak ayaklarıyla pencereye gitti. Osmanlı Bankası havaya uçmuştu. Yerinde alev alev yanan bir enkaz yığını kalmıştı. Hizmetçiler ağlıyor, Matmazel Şantel ise sinir krizleri geçirerek bağırıyor, hemen gitmek istediğini söylüyordu. Hikmet Bey ile Mehpare Hanım genç kadını yatıştırmaya çalıştılar ama yatışacak gibi değildi. Gitmek istiyorum, bu barbar memleketten kurtulmak istiyorum. Burada hepimiz öleceğiz, ölmek istemiyorum. Birkaç kez bayıldı. Sirke ile bileklerini şakaklarını ovalıyorlar, yüzüne tokatlar atıyorlar, o ayılır ayılmaz gene ölmek istemiyorum diye bağırarak ağlamaya koyuluyordu. Sonunda Hikmet Bey, kıza ilk gemiyle kendisini Fransa'ya göndereceğini söz verdi. 2 gün sonra İstanbul'dan kalkan gemi Selanik'e uğrayıp buradan Marsilya'ya gidecek. Sana söz veriyorum, sana bir kamera alacağım, hemen bugün. Matmazel Şantel ancak bu sözden sonra biraz sakinleşti ama gene de bütün gün Mehpare Hanım'a sarılıp ağlamayı sürdürdü. Hikmet Bey ne olup bittiğini öğrenmek için giyinip vilayete gitti ve bir kez daha kaderin kendisiyle alay etmekten hoşlandığını anladı. Polis raporlarını okuyunca her zaman kaymak ve yoğurt aldığı sütçünün aslında komitacıların üssü olduğunu kimseye söylemeyeceği bir mahcubiyetle öğrendi. Alttan bir tünel kazıp bankaya ulaşabilmek için orayı tutmuşlar, kazdıkları tünelden bankanın altına ulaşıp bütün binanın içini dinamitle donatmışlar, sonra da fitili ateşleyip kaçmışlardı. Polisler sütçüde çalışan Bulgarların eşkallerini tespit etmeye çalışıyorlardı ama Hikmet Bey ağzını açıp da tek kelime etmedi bu konuda. Komitacılardan kaymak aldığının öğrenilmesini ve Selanik'e alay konusu olmayı istemiyordu. Bir adam gönderip 2 gün sonra Selanik'ten Marsilya'ya gidecek olan Guadalquivir gemisinde Matmazel Şantel'e bir kamera ayırttı. Son 2 geceyi Matmazel Şantel'i yatıştırmaya uğraşarak geç saatlere doğru genç kadın yatışınca da sevişerek geçirdiler. Geminin kalkacağı gün Matmazel Şantel'in eşyaları bir arabaya yüklendi. Hikmet Bey ile Mehpare Hanım çocukları da yanlarına alıp Şantel'i geçirmeye gittiler. Limanda büyük bir kalabalık birikmişti. Şehirdeki yabancıların çoğu son olaylardan sonra şehirden kaçıyorlardı. Uzaktan bakıldığında erkeklerin siyah şapkalarıyla kadınların kabarık tüllü şapkalarının rüzgara tutulmuş gibi dalgalandığı görülüyordu. Aralarda tek tük kırmızı fesler de vardı ama onlar yolculara değil hafiyelere aitti. Yabancılar gibi giyinip Avrupa'ya kaçmaya çalışan Türk münevverlerini yakalamak için her zaman limanlarda dolaşırlardı ama bugün yalnızca münevverlere karşı değil, komitacılara karşı da dikkatli olmaları için emir almışlardı. Limanın çevresi ise askeri kuvvetlerle çevrilmişti. Matmazel Şantel, Enfer de la vie dediği hayatın cehenneminden kurtulacağı için çok sevinçliydi. Solgun yüzüne yeniden kan gelmişti. Mehpare Hanım'la Hikmet Bey'e o güne dek hiç yapmadığı bir biçimde cinaslı şakalarla takılıyor, çocuklara sarılıp biraz dinlendikten sonra yeniden geleceğine söz veriyordu. Gemiye binmeden önce gerçekten hüzünlendi ve gözlerinden bir iki damla yaş döküldü. Çok güzel günler geçirdim yanınızda. Gemiye bindikten sonra kamarasına inmeden önce küpeşte de durup uzun uzun el salladı. Onlar da limanda kalan kalabalıkla birlikte el salladılar. Matmazel Şantel'in eksikliğini daha şimdiden duymaya başlamışlardı ve bu eksiklik duygusunun gittikçe artacağını da hissediyorlardı. Gemi ağır ağır açıldı limandan. Hikmet Bey, gelin dedi. Şuradaki gazinoda birer limonata içelim. Kordondaki gazinolardan birine oturup birer limonata ısmarladılar. Geminin yavaş manevralarla iri bir balina gibi körfezde dönerek burnunu açık denize çevirişini izlediler. Gemi döndü, körfezin ortasına geldi. Birazdan körfezden çıkıp gözden kaybolacağını biliyorlardı. Tam o sırada geminin kıç tarafındaki lombozlarından birinden eflatun bir alev fışkırdı ve körfezde büyük bir gürültüyle yankılanan patlama sesiyle birlikte tahmin bile edilemeyecek kadar süratle alev gemiye yayıldı. Masmavi durgun suların ortasında bir orman gibi çatırtılarla yanmaya başladı. Limandaki herkes donmuş, Osmanlı tarihindeki en büyük deniz facialarından birini seyrediyordu. Alevler içindeki geminin kıçında bir yarık açıldığını ve burnunu havaya diken geminin kıçının sulara gömüldüğünü gördüler. İlk şaşkınlık geçtikten sonra başlayan çığlıklar, haykırışlar, ağlayışlar arasında gemi yüzlerce yolcusuyla birlikte körfezin sularına gömüldü. Sahilden hareket eden tahlisiye sandalları kendilerini denize atmayı başarabilmiş yolcuları kurtarabilmek için geminin battığı yere giderek denizden adam toplamaya başladılar. Sahildekiler heyecan içinde kurtarılanların arasında kendi yakınlarının da olup olmadığını anlamak için bekleşiyorlardı. Sandallar epeyce adam kurtardı. Kurtarılanlar arasında yolcu gibi bindiği gemiyi dinamitleyen Bulgar komutacısı Pavel Şatef de vardı ama Matmazel Şantel yoktu. Cesedi bile bulunamadı. Cehennemden tam kurtulduğunu sanarken yakalanmıştı ölüme. Guadalquivir'in batışı Matmazel Şantel'le birlikte çok şeyi götürdü Hikmet Bey'in ailesinden. Sihir bozuldu, bir daha o saadeti yakalayamadılar. Büyük Selanik baskınından 3 gün sonra İstanbul'dan gelen Hikmet Bey'in yakın dostu İsmet Bey'in Selanik'te tanıdıkları fazlaydı. Onlara Paşazade'nin yaptığı tercümelerden, fikirlerinden, hürriyet sevdasından söz ederek Hikmet Bey'i kuşatan güvenilmezlik çemberini kırdı. Hikmet Bey, Selanik'in münevverleriyle ahbaplık kurdu, İsmet Bey'in aracılığıyla tercümelerine yeniden başladı. Matmazel Şantel'in ölümünden sonra hürriyet isteği, genç kızın ölümünden sorumlu tuttuğu istibdat idaresine karşı duyduğu ve gittikçe artan öfkeyle birleşti. Komitacılara değil, memleketin bu hale gelmesine göz yuman padişaha kızıyordu. Artık zamanın büyük bir kısmını bu yeni arkadaşlarıyla geçiriyor, eve akşamları geç geliyordu. Zaten Matmazel Şantel öldükten sonra Mehpare Hanım yatak odasına ayırmıştı. Kocasına sanki Şantel'in ölümüne o sebep olmuş gibi neredeyse düşmanca davranıyordu. Evin içinde çok az karşılaşıyorlar, çok az konuşuyorlardı. Artık ne piyano çalıyorlar ne de sevişiyorlardı. Çocuklarla da ilgilenmiyorlardı. Nizam'ın yönetimi tamamen Rukiye'nin üstüne kalmış gibiydi ve o büyük bir kadın gibi ilgileniyordu kardeşiyle. Mehpare Hanım o olaydan sonra kendisine Selanik'teki Fransız kolonisinden dostlar buldu. Çoğuyla çocukların okulunda tanışmış ama daha önce ahbaplığı ilerletmek için bir çaba göstermemişti. Şimdi onlarla her gün yeni bir davete gidiyordu. Selanik'in Fransız kolonisi yeni üyesinin güzelliğinden, gözlerindeki esrarengiz ifadeden büyülenmiş gibiydi. Herkes ona yakıştırdıkları isimle bu Osmanlı prensesini davet etmek için sıraya giriyordu. Karısının aşkını bir kere daha kaybettiğini anlayan Hikmet Bey, bunu artık bir daha kazanamayacağını seziyordu. Karısının aşkını kazanmanın yolunun yatak odasından geçtiğini evlilik hayatları boyunca edindiği tecrübelerle biliyordu ama artık ona sunabileceği, aşkını yeniden canlandıracak bir yenilik yoktu dağarcığında. Bildiği her şeyi yapmıştı bugüne dek ve bildikleri tükenmişti. Kaderini açığa vurmasına izin vermeyen hayat yalnızca öfkesini açıkça söyleme hakkı tanıyordu Hikmet Bey'e ve o yeni arkadaşlarıyla her buluştuğunda biraz daha öfkeli ve ateşli bir şekilde artık bir şeylerin değişmesi gerektiğini söylüyordu. Hemen hemen her gün buluşmalarına rağmen yeni arkadaşları Hikmet Bey'e hala teşkilattan bahsetmiyorlardı ama Hikmet Bey sağdan soldan duyduklarıyla gizli bir cemiyetin varlığından herkes gibi çoktan haberdar olmuştu. Akşamüstleri kordondaki gazinolarda oturup memleket ahvalinden konuştuğu ahbaplarının çoğunun bu cemiyete üye olduğunu da tahmin ediyor, kendisine hiçbir şey söylenmemesini bir onur meselesi haline getiriyordu. Bir gün İsmet Bey ona yeni bir Fransızca makale verdiğinde sordu. İsmet Bey, ne yapıyorsunuz tercüme ettiğim bu makaleleri? İsmet Bey bir an tereddüt etmiş, sonra da biz bunları basıp gizlice dağıtıyoruz demişti.